Ayrım 4. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922, hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 42. 4. Mustafa Hayri Efendi'nin İstanbul'da sorgulanması, tutuklanması ve Malta'ya sürülmesi. Ahmet İzzet Paşa kabinesinin istifasından 8 Kasım 1918, bir hafta kadar önce Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. 30 Ekim 1918. Mütarekenin imzalanmasını takip eden 2 gün zarfında ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenlerinin bir kısmı Talat, Enver ve Cemal Paşalarla Bahaettin Şakir ve Doktor Nazım Beyler bir Alman denizaltısıyla ilk önce Rusya'ya, oradan da Almanya'ya kaçmışlardır. Bu sırada İttihat ve Terakki'nin kendi kendisini feshetmesiyle sonuçlanacak olan son kongresi İstanbul'da daha devam ediyordu. Cemiyetin İstanbul'da kalan üyeleri ise önce 1918 Aralık'ında sorguya çekilmişler, daha sonra da 1919 Mart'ında Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından tutuklanmışlardır. 4.1. Birinci sorgu. Mustafa Hayri Efendi 1919 Mart'ındaki tutuklanmasından önce 10 Aralık 1918'de 5. Siyasi Şube tarafından sorgulanmıştır. Hastalığı sebebiyle mahkemeye çıkarılamayan Mustafa Hayri Efendi, Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin sorduğu 10 soruya verilen cevaplardan ibaret olan yazılı savunmasını mahkemeye göndermiştir. 10 Aralık 1918 tarihinde kaleme alınan bu savunma, 19 Aralık 1918 tarihinde mahkemede okunmuş ve daha sonra sorgulanan diğer iddiatçıların savunmalarıyla birlikte basılmıştır. Dipnot: bu ifadenin metni kitabın sonundaki belgeler bölümünde yer almaktadır. Sorgulanan herkese aynı sorular sorulmuştur ki, bu Mustafa Hayri Efendi gibi bazılarının bu soruların kendisine taalluk etmediğini ifade etmesine sebep olmuştur. Sorular aşağıda verilmiştir. 1. Sebepsiz ve vakitsiz harbe girmeleri. 2. Harp ilanının hakiki sebep ve amilleriyle ceryanı ve vuku sureti hakkında Meclis-i Umumi'ye gerçeğe aykırı beyanatta bulunmaları. 3. Seferberlikten sonra ve harp ilanından evvel İtilaf hükümetleri tarafından vuku bulan şerefli ve faydalı teklifleri reddeylemesi ve Almanya'dan herhangi bir taahhüt ve garanti almaksızın ve dişe dokunur bir fayda temin etmeksizin harbe sürüklenmesi. 4. Harbi dirayetsiz ve istikametsiz ellere tevdi ederek her cephede harp sanatının kabul edemeyeceği mecnunane hareketlerin ceryanına ve sırf hasis şahsi menfaatler uğrunda milletin hayati kuvvetinin gasp ve israfına müzahiret eylemesi. 5. Hukuk ve insaniyet kaidelerine ve bilhassa kanuni esasinin ruh ve sarahatine tamamen aykırı muvakkat kanunlar ve emir ve nizamlar çıkararak memleketi bir fecai sahnesine çevirmeleri. 6. Harp vukuatından sevkül ceyşe taalluk etmeyen ve binaenaleyh saklanması lazım gelmeyenleri yalnızca mevkiini muhafaza etmek kaygısıyla saklaması ve her güna birer menfi sebeple düşmana çiğnettiği muazzez vatan aksamının elim akıbetinden milleti vakit ve zamanıyla haberdar etmemesi. 7. Harp seneleri zamanında İtilaf hükümetleri tarafından mükerreren vuku bulan ve bilhassa Rusya'nın çökmesinden sonra edilen sulh tekliflerini reddeylemesi ve sonuç olarak bugünkü meşrum akıbeti davet eylemesi. 8. Harbin yarattığı müşkülat karşısında halkın ihtiyacını hafifletecek tedbirlere başvuracak yerde, bir takım gerçek ve tüzel kişilerin servet edinmesini teminen, vurgunculuk ve suistimal yollarına saparak memleketin iktisadiyatını batırması, 9. Hiçbir lüzum ve kanuna dayanmayarak, siyasi ve askeri sansürler koyarak basın ve haberleşme hürriyetini ihlal eylemesi ve Avrupa gazetelerini memlekete ithal etmemesi, 10. Memleket dahilinde bir idari hercümerç vücuda getirerek ve can, mal ve ırz hürriyetine musallat, bir takım çetelere müzaheret ederek eyledikleri fecaiye iştirak eylemesi. Mustafa Hayri Efendi bu 10 sorunun yalnızca ikisine etraflıca cevap vermiştir. Bu iki soru, harbe giriş ve memleketin bir fecai sahnesine çevrilmesine dair olanlardır. Diğer 8 soruya verdiği cevaplarda, ya sorularda isnat edilen fiillerden haberdar olmadığını, ya da sevkül ceyşe dair olanlar gibi bazı soruların kendisinin o hususla alakadar olan nazır olmaması, bazı soruların da mensubu bulunduğu Said Halim Paşa hükümetinden 1916 ortasındaki istifasından sonraki hadiselere dair olmasından dolayı kendisine taalluk etmediğini beyan etmiştir. Verdiği cevaplarda harbe giriş kararının Almanların teşvikiyle değil, Rus tehlikesi karşısında alındığını ve müttefik devletlerin herhangi bir sulh teklifinden haberdar olmadığını ifade etmiştir. Mustafa Hayri Efendi'nin Rus limanlarına yapılan taarruzun Karadeniz vakası, İstanbul'daki tesirinin tasvirinden ne kendisinin ne de Sadrazam Said Halim Paşa dahil olmak üzere kabinenin diğer mensuplarının, üç paşaların, Talat, Enver ve Cemal Paşalar, planlarından haberi olduğu anlaşılmaktadır. Dipnot, şans eseri bu ifadenin basılı versiyonunun yanı sıra, ilk soruya verilen cevabın el yazması taslağı da elimizde mevcuttur. Kısmen bozuk olan bu taslak metin, yeniden oluşturulmuş ve basılı metinle karşılaştırmalı olarak bu çalışmanın belgeler bölümünde verilmiştir. Bu taslak metinde, basılı metinde bulunmayan bazı ilginç detaylar göze çarpmaktadır. Bu taslağın çıkardığı sorunları bu çalışma çerçevesinde halletmek mümkün olamayacağı için ileride ayrı bir makalede ele alınması planlanmaktadır. Mustafa Hayri Efendi, memleketin bir fecai sahnesine çevrilmesine dair olan 5. soruya cevabına, bundan maksadın tehcir kanununun, Ermeni tehciri olduğunun anlaşıldığını söyleyerek başlamış ve bu kararın sebeplerini izah ederek devam etmiştir. Mustafa Hayri Efendi'ye göre bu karar, doğudaki ahalinin bir kısmının Ruslarla işbirliği içinde, Osmanlı ordusuna karşı hareket etmesi tehlikesi üzerine alınmıştır. Tatbiki esnasında vuku bulan fecaiye gelince, bu husustan Mebusan Meclisi Reisi Halil Bey tarafından haberdar edildiğini ve onun arzusu üzerine gidip Talat Bey'le görüştüğünü ifade etmiştir. Talat Paşa, kendisini öyle hallere meydan vermeyeceğine dair temin etmiş ve bu hususta ilgili mercilere bir telgraf çekeceğini ifade etmiştir. Daha sonra bu telgrafın yazıldığını Halil Bey, Mustafa Hayri Efendi'ye teyit etmiştir. Bu sorgu hakkında günlüklerde bir şey olmadığı gibi, Aralık 1918-Mart 1919 arası yazılmış tek bir kayıtta yoktur. 4.2. Tutuklanma ve ikinci sorgulama. Tutuklandığı haberi Mustafa Hayri Efendi'ye kiracı olarak oturduğu Saadettin Paşa Köşkü'nde Mustafa Kemal adında bir yüzbaşı tarafından 10 Mart 1919 tarihinde tebliğ edilmiştir. Dipnot, metin 10 Mart 1919 tarihli kayıt. Mustafa Hayri Efendi hastalığından dolayı evinden çıkmaya zorlanamamış ve 29 Mart 1919'da zorla evinden çıkarılıp Harbiye Nezareti dahilindeki Bekir Ağa bölüğüne kapatılana kadar ev hapsinde tutulmuştur. Bekir Ağa bölüğündeki tutukluluğu esnasında tam tarihi bilinmemekle beraber Nisan ortası olması muhtemeldir. Tutuklular bir toplantı düzenleyerek divanı harbe karşı hareket tarzlarının nasıl olması gerektiğini tartışır. Bu tartışmada Mustafa Hayri Efendi, söz konusu mahkemenin onları adilane yargılamak değil, mahkum etmek üzere kurulmuş bir mahkeme olduğunu söyler ve bu sebepten dolayı mahkemenin başında mahkeme üyelerine kendilerini yargılamaya hakları olmadığını belirterek, oturup daha tek bir kelime söylememeleri gerektiğini ifade eder. Dipnot, metin 29 Mart 1919 tarihli kayıt. Sorgu heyeti 15 Mayıs 1919'da Mustafa Hayri Efendi'yi sorgulamaya teşebbüs etse de kendisinin sağlığı buna izin vermez. Sorgulama 19-20 Mayıs 1919 tarihlerinde gerçekleştirilir. Mustafa Hayri Efendi'nin ifadesi, kanuni delillerle dayanarak kendisinin tutuklanmasının kanuna aykırı olduğu ve heyetin kendisini sorgulamaya hakkı olmadığının beyanından ibarettir. Günlüklerde bu sorgulamaya dair başka bir kayıt bulunmamaktadır. Bekir Ağa bölüğündeki tutuklular, 22 Mayıs 1919 tarihinde İngiliz ve Fransız askerlerinin muhafazasına verildikten sonra 28 Mayıs 1919 tarihinde ansızın arabalara doldurularak Tophane rıhtımına getirilir, Princess Ina adlı bir vapura bindirilir ve 4 günlük bir deniz yolculuğundan sonraki 1,5 seneyi geçirecekleri Malta'ya ulaşırlar. Dipnot, metin 22 Mayıs 1919 tarihli kayıt. Mustafa Hayri Efendi bu süreci Bekir Ağa bölüğünden nakledilmelerinden Malta'ya varışlarına kadar ayrıntılarıyla tasvir etmiştir. Dipnot, metin 28 Mayıs 2 Haziran 1919 tarihli kayıtlar. Bu nakilden 8 ay kadar sonra Çürük Sulu Mahmut Paşa ile Malta'da yapılan bir konuşmayı nakleden bir kayıttan, Bekir Ağa bölüğündeki tutukluların Malta'ya sürülmesi fikrinin müttefiklere, İngiliz ve Fransızların değil, damat Ferit Paşa hükümetine ait olduğu anlaşılmaktadır. Dipnot, metin 25 Mart 1920 tarihli kayıt. 4-3 Malta'da esaret hayatı. Malta'daki esaret hayatı oldukça ayrıntılı bir surette tasvir edilmiştir. Beklenebileceği gibi bu bol miktardaki malumat içerisinde siyasi bakımdan önem taşıyan malzeme nispeten azdır. Gerçekçi olmak gerekirse tutukluların ülkelerinin istiklal mücadelesini kısmen sansürlü gazete haberleriyle yeni getirilen kader ortaklarının verdiği haberlerden takip etmekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Yine de Şimşir'in Malta Sürgünleri adlı eserinde de işaret ettiği gibi, bu şartlar altında dahi bazı siyasi faaliyetlerde bulunan tutuklular vardı. 4-3-1 Malta'da hayat şartları. Malta'da hayat şartlarının zor olduğu anlaşılsa da, bu şartları gayet açık bir şekilde tasvir eden çok sayıda kayıt vardır. Bir zaman sonra aralarında Mustafa Hayri Efendi'nin de bulunduğu bazı tutuklulara haftada birkaç gün serbestçe dışarıya çıkma ve adayı dolaşma izni verilmiştir. Bazılarının bunu kötüye kullandığı anlaşılmaktadır. Mustafa Hayri Efendi Malta'da bilhassa Sait Halim ve Abbas Halim Paşalarla ahbaplık etmiş ve Türkiye'de olan bitenlere büyük ölçüde kendisine tercüme edilen Avrupa gazetelerinden takip etmiştir. Sağlık durumu ise günden güne kötüleşerek nihayetinde Malta'ya sürülmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl sonra 18 Kasım 1921 tarihinde serbest bırakılmasının sebeplerinden biri olmuştur. Ancak serbest bırakılması ve akabinde bir ay geçirdiği İtalya'da doktorlarca muayene edilmesi de ülkeye dönüşünden 1,5 yıl kadar sonra 7 Ağustos 1922 tarihinde takriben 55 yaşında vefatına engel olamamıştır. 4-3-2 Bir tevkif müzekkeresinin olmaması. Mustafa Hayri Efendi'nin İstanbul'da damat Ferit Paşa hükümeti tarafından yazılı bir tevkif müzekkeresi olmadan tutuklandığını yukarıda belirtmiştik. Aynı şey Malta'ya sürülmesi ve 28 Mayıs 1919 tarihinden 18 Kasım 1921 tarihindeki tahliyesine kadar orada hapis tutulması için de geçerlidir. İngiliz hükümeti tarafından ne Malta'ya sürülmeden önce ne de Malta'daki tutukluluğu esnasında kendisine veya diğer Malta sürgünlerinin herhangi birine yazılı bir tevkif müzekkeresi veya suç duyurusu verilmiştir. 4-3-3 Siyasi faaliyetleri. Mustafa Hayri Efendi, Malta valisi Mareşal Plummer'dan mülakat talebinde bulunmuş, Mareşal de bunu kabul etmiştir. Bu mülakatın vuku bulup bulmadığı Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinden kesin olarak anlaşılamamaktadır. Mustafa Hayri Efendi'nin mülakatta dile getirmek istediği hususları kısaca yazdığı bir kayıttan, konunun esas itibariyle İslam ülkelerindeki Bolşevikliğin yayılması tehlikesine karşı beraberce mücadele etme arzusu ve bu vesileyle İngilizleri halifenin İstanbul'dan çıkarılması fikrinden vazgeçirme niyeti olduğu anlaşılmaktadır. Dipnot: Metin 16 Mart 1920 tarihli kayıt. Malta sürgünlerine dair bildiğimiz yegane monografi olan Bilal Şimşir'in Malta Sürgünleri adlı eserinde sürgünler arasında Türkiye'yi İngilizlere karşı savunmaya çalışan tek tutuklunun eski Dahiliye Nazırı ve Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey Menteşe olduğu ifade edilmektedir. Dipnot: Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayın Evi, İstanbul 1985, sayfa 275-284. Biz aynı kanaatte değiliz. Bizce Mustafa Hayri Efendi'nin Mareşal Plomer'la bu mülakatı da ya da mülakat teşebbüsü, Türkiye'nin menfaatlerini müdafaa etmek yolunda bir gayret olarak görülmelidir. 5. Tahliye, vatana dönüş ve Ürgüp'te ölüm. 1,5 senelik esaret hayatından sonra 6 Kasım 1920 tarihinde Mustafa Hayri Efendi'ye serbest bırakıldığı bildirilse de vapur bulunamadığı için kendisi ancak 18 Kasım 1920 tarihinde bir vapurla Malta'dan hareket ederek önce İtalya'ya geçer. Burada hastalığını muayene ettirip bazı insanlarla görüştükten sonra Rodos üzerinden Antalya'da vatana kavuşur. Antalya'dan da Ankara'ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşür. 5-1 Mustafa Hayri Efendi'nin tahliyesi. 6 Kasım 1920 tarihinde Mustafa Hayri Efendi'ye serbest olduğu ve ister İstanbul'a isterse başka bir mahalle gidebileceği tebliğ olunur. Vapur bulunamadığından dolayı seyahat ancak 18 Kasım'da mümkün olur. İlk önce İtalya'ya giden Mustafa Hayri Efendi, 21 Kasım 1920 tarihinde Roma'ya varır. Serbest bırakılmasında üç amilin rol oynadığı anlaşılmaktadır. Hastalığı ve İngilizlerin elinde ölmesinin İngiltere hükümetini zor durumda bırakması tehlikesi, Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin çok sayıda İngiliz'i yakalaması ve İngiliz hakimiyeti altında bulunan Hint Müslümanlarının verdiği destek. Dipnot: Bu bilgi sağlığında Mustafa Hayri Efendi'nin oğlu Suat Hayri Ürgüplü'nün dul eşi Zeynep Nigar Ürgüplü'den alınmıştır. Metin 22 Mayıs 1920 tarihli kayıt. 5-2 İtalya günleri. Mustafa Hayri Efendi İtalya'da bir ay kadar kalıp bazı şahıslarla görüşmüştür. Bunların arasında hal ve tavırları Mustafa Hayri Efendi üzerinde pek de iyi bir intiba bırakmayan hanedan mensuplarıyla, daha sonra müstakil Arnavutluğa başvekil olan sabık Petersburg sefiri Turhan Paşa da vardır. Tarihi bakımdan en mühim hadise ise Papa'nın kendisiyle görüşme teklifidir. Dipnot, metin 20 Aralık 1920 tarihli kayıt. Mustafa Hayri Efendi bu teklife karşılık Papa'ya bazı şartlar koşmuş. Elimizdeki kaynaklara göre bu şartlar kabul edilmeyince de görüşme gerçekleşmemiştir. Altın Su'ya göre bu şartlar Hristiyan aleminin başı olan Papa'nın kendisiyle İslam aleminin başı olarak görüşmesiyle Papa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi kontrolü haricindeki sebeplerden dolayı harbe girmiş ve bu sebeplerin diğer devletler tarafından çıkarılmış olduğunu ilan etmesiydi. Dipnot, Altun Su, Osmanlı Şeyhülislamları, Ay Yıldız Matbaası, Ankara 1972, sayfa 248. Günlüklerdeki kayıtlara göre ise Mustafa Hayri Efendi, Papa'nın Hristiyan ülkelerin idaresi altındaki Müslümanların şartlarının iyileştirilmesi yolunda telkinde bulunan bir mektup vesaire yazması ve Şeyhülislamların adeti olan bazı merasimin ifa edilmesi, bunların neler olduğu belirtilmemiştir. Yani şanına yakışır bir surette kabul edilmesiydi. Dipnot, İpşirli 1998, Anadolu'daki Yunan zulmünü engelleme konusunda bir teşebbüsü olursa kendisini ziyaret edebileceğini yazıyor. Günlüklerde ve Altun Su'da ise böyle bir kayıt yoktur. Metin 21 Aralık 1920 tarihli kayıt. Altun Su'ya göre İtalya'da bulunduğu esnada Talat Paşa kendisine beraber çalışma teklifinde bulunmuş. Mustafa Hayri Efendi ise bu teklifi devirlerini tamamlamış, vazifelerini yapmış insanlar olduklarını söyleyerek reddetmiştir. Mustafa Hayri Efendi'nin Roma'da bulunduğu müddet 21 Kasım-23 Aralık 1920 zarfında tuttuğu günlüklerde böyle bir kayda rastlanmamaktadır. Halbuki tespit edebildiğimiz kadarıyla bu kayıtlar eksiksizdir. Mustafa Hayri Efendi bu dönemde her gün günlük tutmuştur. Bazı günlere ait kayıtlar iki ayrı defterde birbirinden biraz farklı versiyonlar halinde mevcuttur. Elimizdeki defterlerde bu döneme ait başka bir defterden bahsedilmemektedir. Ve bu defterlerde görebildiğimiz kadarıyla herhangi bir sansür izi yoktur. Gerçi 22 Aralık 1920 tarihli bir kayıtta kendisinin Nevşehirli Doktor Emin Paşa'nın Enver Paşa ile beraber çalışan oğlu Ziya Emin Eli ile Talat Paşa'ya kendisinin Enver Paşa ile birlikte Malta'dakilerle beraber meşgul olmalarını talep eden bir haber gönderdiği yazılıysa da Talat Paşa'nın herhangi bir teklifinden bahis yoktur. Bizce Suat Ayrı Ürgüplü, Altun Su'ya bu bilgileri mülakatları esnasında vermiştir. Tahminen ya elinde bugün elimizde olmayan belgeler vardı ya da babasıyla olan konuşmalarının hatıralarına istinad ediyordu. Her halükarda biz bu bilgiyi Mustafa Hayri Efendi'nin faal siyasete devam hususunda günlüklerinde bu tarihten önceki ve sonraki kayıtlarda müşahide edilen tavrıyla uyuşmasından dolayı doğru olarak kabul edilebilir bulmaktayız. 5-3 Rodos'ta Mustafa Hayri Efendi 25 Aralık 1920'de Brindisi'den hareket ederek 2 Ocak 1921'de Rodos'a varmıştır. Buradaki Müslümanlar tarafından karşılanan Mustafa Hayri Efendi, o sırada İtalyan işgali altında bulunan adanın valisi Felice Maissa ile görüşmüş ve bu görüşmenin kayıtlarını bir deftere yazmıştır. Bu defter maalesef kayıptır. Elimizdeki defterlerdeki kayıtlardan Bu görüşmenin esas itibariyle Rodos'taki İslam vakıflarıyla, İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki iyi ilişkilerin takviyesine dair olduğu anlaşılmaktadır. Dipnot, metin 6-7 Ocak 1921 tarihli kayıtlar. 5-4 Türkiye'ye varış. Mustafa Hayri Efendi 11 Ocak 1921'de Antalya'ya vasıl olmuş ve 2 hafta sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın talimatı üzerine Şeyh Sünusi'nin bir arabasıyla 26 Ocak'ta Ankara'ya hareket etmiş, oldukça maceralı geçen ve bir yolculuktan sonra ancak 14 Şubat'ta Ankara'ya vasıl olmuştur. Bu yolculuğun günlüklerdeki nakli, bilhassa bayındırlık ve altyapı konularında bilgi ve tecrübesi olan üst düzey bir Osmanlı devlet adamının kaleminden çıkması bakımından Anadolu'nun o devirdeki halinin değerli bir tasviridir. Dipnot, metin 26 Ocak 13 Şubat 1921 tarihli kayıtlar. Mustafa Hayri Efendi Ankara'ya geldikten sonra pek çok kişiyle görüşmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etmiştir. Ancak Ankara günlerinin esas hadisesi Mustafa Kemal Paşa ile olan mülakatıdır. 5-4-1 Mustafa Kemal Paşa ile mülakat. Mustafa Hayri Efendi 23 Şubat 1921 tarihinde Niğde mebusu Aksaraylı Vehbi Efendi'nin evinde Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüştür. Bu görüşmenin muhtevasının kaydedildiği defter bugün maalesef kayıptır. Altunsu'ya göre Mustafa Hayri Efendi, Mustafa Kemal Paşa'ya kendisinin hükümete dahil olmasının başka sabık ittihatçıların da gelmesine yol açacağını, bunun da Mustafa Kemal Paşa'yı zor durumda bırakacağını ve kendisinin de ittihatçılarla artık tekrar beraber çalışamayacağını beyan etmiştir. Dipnot, Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislamları, Ay Yıldız Matbaası, Ankara 1972, sayfa 248. Ürgüplü ailesi içerisinde aktarılan bir rivayete göre ise, Mustafa Hayri Efendi, Mustafa Kemal Paşa'ya sabık ittihatçıları kabineye almamasını, çünkü onların devrinin geçmiş olduğunu ve ayrıca onların emri altında çalışmış bir zabit olarak onlara söz geçiremeyeceğini ihtar etmiştir. Dipnot, bu bilgi sağlığında Mustafa Hayri Efendi'nin oğlu Suat Hayri Ürgüplü'nün dul eşi Zeynep Nigar Ürgüplü'den alınmış ve daha sonra Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Doktor Hayri Suat Ürgüplü tarafından teyit edilmiştir. Sağlık durumunun da bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere yazılı kaynaklardaki versiyonla Ürgüplü ailesi içerisinde çeşitli şekillerde nakledilen rivayet büyük ölçüde örtüşmekte olup Mustafa Hayri Efendi'nin İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı tutumunu da gözler önüne seren bazı günlük kayıtlarıyla uyum halindedir. Buna dayanarak Mustafa Hayri Efendi'nin Mustafa Kemal Paşa'nın teklifini reddetme sebepleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 1. Mustafa Hayri Efendi, Malta'daki 1,5 yıllık esareti sonrası ağır hastaydı ve sağlık durumu herhangi bir memuriyeti kabul etmesine izin vermiyordu. 2. Mustafa Hayri Efendi, İttihat ve Terakki Fırkası dahilinde kendi bilgisi ve tasvibi haricinde pek çok şeyin olduğunu görmüştü ve o insanlarla tekrar beraber çalışmak istemiyordu. 3. Mustafa Hayri Efendi son senelerin hadiselerinden sonra ittihatçıların devrinin geçtiği ve yeni kurulacak herhangi bir hükümette ittihatçıların bulunmasının o hükümete zarar vereceği kanaatindeydi. Mustafa Hayri Efendi'nin Türkçüler ve bilhassa Ziya Gökalp ile yaşadığı görüş ayrılıklarının Mustafa Kemal Paşa ile birlikte çalışması halinde de ortaya çıkabileceğini sezip sezmediği ise elimizdeki kaynaklardan anlaşılamamaktadır. 5-4-2 Son yılları ve Ürgüp'te vefatı. Mustafa Hayri Efendi, Mustafa Kemal Paşa ile konuşmasından sonra Ürgüp'e gitmiştir. Ürgüp'teki hayatının siyasi bakımdan önem taşıyan hadiselerle dolu olduğu söylenemez. Afganistan meselesiyle biraz gönülsüz de olsa meşgul olmuş, ancak sağlık durumu daha fazlasına izin vermemiştir. Siyasi önemi olan insanlar ve bir seferinde de İstiklal Mahkemesi heyeti tarafından ziyaret edilmiştir. Ürgüp civarındaki eski eserler, Aşık Paşa'nın Garipnamesi, Nevşehir ve Ürgüp'te Hristiyan tüccarların boykot edilmesi ve Papa Eftim'in bazı faaliyetleri gibi bazı ilginç konulara dair görüşlerini yazmıştır. Ancak sağlık durumundan dolayı hadiselerde faal bir rol oynamamıştır. Mustafa Hayri Efendi 7 Ağustos 1922 tarihinde Ürgüp'te hayata gözlerini yummuştur. Vefat tarihi pek çok kaynakta 1922 yerine 1921 olarak verilse de bunun yanlış olduğu kesindir. Elimizde 1922 yılında tuttuğu günlük vardır. Vakit gazetesinde çıkan ölüm ilamı 10 Ağustos 1922, biri Abdullah Azmi Efendi'den, diğeri de Adile Sultan'dan, Mustafa Hayri Efendi'nin dul eşi Munise Hanım'a gönderilen taziye mektuplarının tarihi ise sırasıyla 13 ve 14 Ağustos 1922'dir. Dipnot, Vakit gazetesinde çıkan 8 Ağustos 1922 tarihli ölüm ilamı bu kitabın 783. sayfasında Abdullah Azmi Efendi ve Adile Sultan'ın taziye mektuplarının metinleri ise bu kitapla birlikte verilen DVD'de yer almaktadır. Mustafa Hayri Efendi Ürgüp'teki Karamanoğlu İbrahim Bey Camii'nde gömüldür. Mezar taşı üzerinde dostu şair Mithat Cemal Bey'in Kuntay, şu mısraları yer almaktadır. Zair, bu mezarın içi bilsen ne büyüktür. Koynundaki naaşın ne hayırkar eli vardır. Mesut ölüdür, kabri değildir taşa muhtaç. Her hatvede rekz ettiği bir heykeli vardır. Evkaf Nezareti ve Şeyhülislamlık makamlarındaki hizmetlerine binaen, 1. Vakıfhan önündeki caddeye Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi adı verilmiştir. Mustafa Hayri Efendi geride refikası Munise Hanım'la 9 Ramazan 1312, 6 Mart 1895 tarihinde vefat eden ağabeyi Hakkı Bey'in adını taşıyan Ahmet Hakkı, 28 Nisan 1902, 1924, Ali Suat Hayri, 13 Ağustos 1903, 26 Aralık 1981 ve Tahir Münip Hayri, 6 Nisan 1905, 5 Haziran 1979 olmak üzere 3 oğul bırakmıştır. En büyük oğlu Hakkı, genç yaşta İsviçre'de vefat etmiş, Ali Suat Hayri ile Tahir Münip Hayri ise hukuk tahsillerini tamamlamışlar ve her ikisi de daha sonra siyasete girmişlerdir. Mustafa Hayri Efendi'nin evrakını muhafaza eden Suat Hayri Ürgüplü, 28 Ekim 1961-6 Kasım 1963 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ve 20 Şubat 1965-27 Ekim 1965 tarihleri arasında Başbakanlık yapmıştır. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.